Ayrım 26. 5. Kadın Henning Mankell. Sayfa 306. 26. Kısım. Sirius Gatan'daki evden çıktıklarında yağmur başlamıştı. Wallander'in arabasının yanında durdular. Wallander kendini son derece tedirgin ve huzursuz hissediyordu. Kocasının ölümünü bu denli hafife alan bir kadını ilk kez görüyorum dedi Birch yüzünü buruşturarak. Ama yine de kafamızın kenarına kazımamız gereken bir şey bu dedi Wallander. Yanıtın ne anlama geldiğini açıklamak zahmetine girmedi. Bunun yerine yaşadığı son birkaç saati düşündü. İçindeki tedirginlik gittikçe artıyordu. Hem evdeki hem de üniversitedeki eşyalarını incelemeliyiz. Bu elbette senin işin. Ama Yistat'tan bir polisin de yanında olmasını istiyorum. Ne aradığımızı bilmiyoruz. Ama belki bu şekilde ilgimizi çeken bir şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Birch evet dercesine başını salladı. Sen hemen geri dönecek misin? Evet, Martinson'la Swedberg'i buraya göndereceğim. Hemen şimdi onları arayıp yola çıkmalarını söyleyeceğim. Wallander, Yistat karakolunun numarasını çevirerek Martinson'u istedi ve hiç zaman yitirmeden ona olanları anlattı. Martinson hemen yola çıkacaklarını söyledi. Wallander ona Lund karakolundan Birch'le bağlantı kurmasını hatırlattı. Birch'ün adını hecelemek zorunda kaldığında Birch gülümsedi. ''Ben de kalmak isterdim.'' dedi Wallander. ''Ama araştırmada geriye dönüp her şeyi yeniden incelemek istiyorum.'' ''Bloomberg cinayetinin çözümünün henüz göremediğimiz bir yerde gizli olduğunu hissediyorum. Bu üç cinayetin çözümü labirentin bir yerinde ve bunu bir an önce çözmemiz gerekiyor.'' ''Başkalarının öldürülmesini engellemeyi başarırsak çok iyi olacak.'' dedi Birch. ''Yeterince cinayet işlendi.'' Birbirleriyle vedalaştılar. Wallander arabaya atlayarak Yistad'a geri döndü. Sağanak yağmur bir yağıyor bir duruyordu. Sturup hava alanından geçerken bir uçağın meydana doğru inişe geçtiğini gördü. Yolda giderken bir yandan da cinayetleri düşünüyordu. Bunu tüm yaşamı boyunca kaç kez yaptığını merak etti birden. Saat 6'ya çeyrek kala karakoldaydı. Danışmadan Ebba'ya Höglund'un içeride olup olmadığını sordu. Hanson'la birlikte bir saat önce geldiler. Wallander telaşla merdiveni çıktı. Höglund odasında telefonla konuşuyordu. Wallander ona işaret ederek holde beklemeye koyuldu. Genç kadının telefonu kapattığını duyar duymaz hızla içeri girdi. ''Benim odaya gitsek iyi olacak.'' dedi Wallander. ''Her şeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.'' ''Buradan bir şey istiyor musun?'' Höglund masasının üstündeki dosyaları gösterdi. ''Hayır, eğer gerek olursa gelip alırız.'' Höglund onun arkasından gitti. Wallander Santral'a telefon bağlamamalarını söyledi. Her şeyi yeniden gözden geçirmeni ve bu cinayetlerde bir kadın parmağı olup olmadığını araştırmanı söylediğimi anımsıyorum. Araştırdım diye karşılık verdi Höglund. Tüm materyali yeniden incelememiz gerekiyor diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Bir açık bulacağımızdan artık eminim. Henüz bu açığı göremedik ama o bir yerlerde, bu kesin. Yanından geçmiş olabiliriz. Doğru yere bakmadığımız için de onu göremedik. Ayrıca bu cinayetlere bir kadın parmağının karıştığından da artık eminim. Neden? Christina Blomberg'le yaptığı konuşmayı ve kadının bluzunu çıkararak çürükleri göstermesini anlattı. ''Sen tacize uğramış bir kadından söz ediyorsun.'' dedi Höglund. ''İnsanları öldüren bir kadından değil.'' ''Aynı şey söz konusu olabilir.'' dedi Wallander. ''Her ne olursa olsun haklı ya da haksız olduğumu öğrenmek zorundayım.'' ''Nereden başlayalım?'' ''En başından, tıpkı bir öykü gibi ve ilk gerçekleşen olay Lödinge'de birinin Holger Eriksson için bir kuyu kazmasıydı. Kuyuyu kazanın bir kadın olduğunu varsay. Ne görüyorsun?'' ''Bu söylediklerin olanaksız değil elbette. Neden bu davranış biçimini seçti dersin?'' ''Cinayetin bir erkek tarafından işlendiği imajını vermek için.'' ''Bizi şaşırtmak mı istedi?'' ''Bu şart değil. Şiddetin nasıl geri geldiğini göstermek de istemiş olabilir. Ya da her iki nedenden ötürü de olabilir.'' Wallander bir an için genç kadının söylediklerini düşündü. Höglund'un açıklaması geçerli olabilirdi. Neden diye sürdürdü konuşmasını ve kim Holger Eriksson'u öldürmek istedi? Gösta Rundfeld için birkaç katil adayı söz konusu olabilir ama Eriksson söz konusu olduğunda onunla ilgili çok az şey biliyoruz. Onun yaşamı sanki hiç yaşanmamış gibi. Höglund'un önemli bir şeylerden söz ettiğinin farkındaydı. Ne demek istiyorsun? Söylediklerimi 80 yaşında olan ve tüm yaşamını Skyne'de geçirmiş bir adamla ilgili çok daha fazla şeyler bilmemiz gerekirdi. Üstelik tanınmış biriydi de. Onun hakkında bu denli az şey bilmemiz bence doğal değil. Peki sence neden?
Bilmiyorum.
İnsanlar onun hakkında konuşmaya korkuyorlar mı?
Hayır.
O zaman ne?
İşe bir paralı asker aramakla başladık dedi Höglund ve uzun süre önce ölmüş birini bulduk. Paralı askerlerin genellikle takma isim kullandıklarını öğrendik. Bu da aslında Holger Eriksson için de geçerli olabilir.
Yani o da bir zamanlar paralı asker miydi demek istiyorsun?
Hayır sanmıyorum ama takma ad kullanabilirdi. Onun adı her zaman Holger Eriksson olmayabilirdi. Onun özel yaşamına ilişkin neden bu denli az şey bilmemizin bir açıklaması da bu olabilir. Belki de bazı zamanlar başka bir adla ortaya çıkıyordu.
Wallander Erikson'un yazdığı şiir kitaplarını anımsadı. İlk kitaplarını takma isimle, son kitaplarını ise Holger Eriksson adıyla yayınlamıştı. Söylediklerini kabul etmekte zorlanıyorum dedi Wallander. Belki de mantıklı bir neden bulamadığım için böyle yapıyorum. İnsan neden adını değiştirir ki?
Gizli bir şeyler yapabilmek için.
Wallander genç kadına baktı. Yani eşcinsel olduğu için mi adını değiştirdiğini söylemek istiyorsun? Yani bu eşcinselliğin toplumda gizli tutulmasının daha iyi olduğu dönemlerde.
Olabilir.
Wallander başını evetlercesine salladı ama hala kuşkuluydu. Jämtland'daki kiliseye bırakılan miras da var. Bunun da bir nedeni olmalı. Neden o kiliseye miras bıraktı ve bir de ortadan kaybolan Polonyalı kadın? Onu özel kılan bir şey var. Sence bu ne olabilir? Bunu hiç düşündün mü? Höglund başını hayır dercesine salladı. O kadın Holger Eriksson'la ilgili araştırma materyallerinde ortaya çıkan tek kadın dedi Wallander.
Kadınla ilgili bilgi Östersund'dan gönderildi ama bununla henüz birinin oturup ilgilendiğini sanmıyorum. Ayrıca kadın o denli önemli değil. Eriksson'la kadının birbirlerini tanıdıklarına ilişkin elimizde bir kanıt yok.
Wallander birden kararını vermişti. Doğru, bunu en kısa zamanda yapmalıyız. Aralarında bir bağ olup olmadığını hemen öğrenelim.
Bunu kim yapacak?
Hanson, hepimizden çok daha hızlı okuyabiliyor. Konunun can alıcı noktasını genellikle hemen görüverir. Höglund gerekli notu aldı, sonra da Holger Eriksson konusunu bir sürelik kenara bıraktılar. Gösta Runfeld acımasız bir adamdı dedi Wallander. Bundan eminiz. Bu noktada Eriksson'la aralarında bir benzerlik var. Ve şimdi de bu benzerlik Eugen Blomberg için de geçerli. Runfeld Blomberg gibi karısına fiziksel taciz uygulamış. Peki bu bizi nereye götürecek dersin?
Vahşi eğilimleri olan üç adama en azından ikisinin kadınlara fiziksel şiddet uyguladığını biliyoruz.
Aynı şey Eriksson için de geçerli olabilir. Bunu henüz bilmiyoruz.
Polonyalı kadın mı? Krista Habermann mı?
Olabilir. Ayrıca Runfeld'in karısını öldürdüğü doğru da olabilir. Karısının düşüp boğulması için buzu önceden kırıp hazırlamış olabilir. Somut bir yere doğru gittiklerinin farkındaydı ikisi de. Wallander yeniden soruşturma materyaline döndü. Kuyu dedi. Kuyuyu düşün.
Önceden hazırlanmış bir ölüm tuzağıydı o.
Hatta daha da fazlası, birini yavaş yavaş öldürmek için hazırlanmış bir tuzak.
Wallander masasının üstündeki kağıtları karıştırdı.
Lund'daki patolojiste göre Eriksson ölmeden önce birkaç saat boyunca o bambu kazıklara çakılı kalmış olabilir.
Yüzünü buruşturarak evrakı masanın üstüne fırlattı.
Runfeld dedi, bir deri bir kemik hale gelmiş, boğazı sıkılmış, ağaca bağlanmıştı. Bu bize ne anlatıyor?
Bu bize onun bir süre tutsak olduğunu anlatıyor. Kuyunun içinde değildi.
Wallander elini kaldırdı. Höglund bir şey söylemedi. Stank gölünü düşünüyordu. Buzun içinde donarak ölmek dedi. Bence bu en korkunç ölümlerden biri. Buzun altında olup yukarıya çıkamamak, donup kalmak, korkunç.
Buzun altında tutsak kalmak dedi Höglund.
Evet, ben de bunu düşünüyordum.
Katil intikam alma nedenlerine uygun düşen yöntemler mi icat ediyor sence?
Olabilir, bu da bir olasılık.
Eğer bu da bir olasılıksa o zaman Eugen Blomberg'in başına gelenlerin, Runfeld'in karısının başına gelenlere benzediğini de yadsıyamayız.
Biliyorum dedi Wallander, eğer konuyla yeterince ilgilenirsek bunu da ortaya çıkarabileceğimizi sanıyorum. Çalışmalarını sürdürdüler, valizi tartıştılar. Wallander, Narsvin Holm yakınlarındaki ormanda Nyberg'in bulduğu takma tırnaktan söz etti. Sonra da Blomberg üzerinde çalışmaya başladılar. Uygulama aynıydı. Plan onun yavaş yavaş boğulmasını sağlamaktı. Başına geleceklerin farkına varması gerekiyordu. Wallander arkasına yaslanarak Höglund'a baktı. Gördüklerini anlat bana.
Bir intikam ortaya çıkıyor. Her nasılsa bu intikam her cinayette olası bir bağ olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlara fiziksel şiddet uygulayan erkeklere hesaplı bir şiddetle karşılık veriliyor. Sanki kendi ellerini bedenlerinde hissetmeye zorlanıyorlar gibi.
Doğru söylüyorsun dedi Wallander. Devam et.
Bu davranış biçimi aynı zamanda bu cinayetleri işleyen kişinin kadın olduğu gerçeğini de saklamanın bir yolu olabilir. Cinayetlerde bir kadın parmağının olma olasılığını düşünmemiz bile ne denli uzun sürmüştü değil mi? Ve katilin kadın olduğunu düşündüğümüz anda da bunu hemen yadsıdık.
Katilin kadın olmadığını bize ne gösteriyor?
Bu konuda henüz pek bir şey bilmiyoruz. Kadınlar kendilerini ya da çocuklarını savunmak zorunda kalmadıkça kesinlikle şiddete başvurmazlar. Ve o zaman bile başvurdukları şiddet içgüdüsel olarak kendini savunmak için ortaya çıkan türde bir şiddet olur. Bir kadın genelde bir kuyu kazmaz, bir adamı kaçırıp tutsak almaz ya da bir adamı çuvalın içine koyup göle atmaz.
Wallander ona dikkatle baktı. Genelde dedin, bu senin sözcüğün.
Bu cinayetler eğer gerçekten de bir kadın tarafından işlenmişse kadının kesinlikle iyice hasta olması gerekir.
Wallander yerinden kalkarak cama yaklaştı. Bir şey daha var dedi. Az önce oluşturduğumuz iskambil kartlarından yaptığımız ev anında yıkılabilir. Kadın katilimiz belki de kendi intikamını almıyordur. Başkalarının intikamını alıyordur. Runfeld'in karısı öldü. Blomberg'in karısının da bu cinayeti işlemediğine eminim. Erikson'un yaşamında hiçbir zaman bir kadın olmadı. Eğer burada bir intikam söz konusuysa ve katil kadınsa, o zaman bu kadın başkalarının intikamını alıyor demektir. Mantıklı gelmiyor ama olmayacak bir şey de değil. Eğer bu sözlerimde haklı çıkarsam ilk kez böylesi bir şeyle karşılaşmış olacağım.
Tek bir kadın söz konusu olmayabilir dedi Höglund duraksayarak.
Bir dizi ölüm meleği mi demek istiyorsun? Bir grup kadın mı? Yeni bir mezhep mi?
Olmayacak bir şey değil.
Evet haklısın dedi Wallander. Yeniden sandalyesine geçip oturdu. Bunun tam tersini yapmanı istiyorum dedi. Tüm delilleri yeniden gözden geçir ve sonra da bana bu cinayetleri neden tek bir kadının işlemediğini anlat.
Blomberg'in başına gelenlere ilişkin daha fazla bilgi edinmeyi beklesek daha iyi olmaz mı?
Olabilir ama fazla zamanımız olduğunu sanmıyorum.
Bir cinayet daha mı işlenebilir demek istiyorsun?
Wallander genç kadına dürüst bir yanıt vermek istiyordu. Karşılık vermeden uzun bir süre oturdu. Bunun bir başlangıcı yok dedi. En azından hiçbirimiz bunu göremiyoruz. Bu da olayların bir sonu olmayacağı anlamına geliyor. Yeni bir cinayet işlenebilir ve hangi yöne bakmamız gerektiğini bile bilmiyoruz. Daha fazla çalışmadılar. Wallander ne Martinson ne de Svelberg aramadığı için huzursuzdu. Sonra da birden Santral'a telefon bağlamamasını söylediğini anımsadı. Santral'ı aradı. Ne Martinson ne de Svelberg aramıştı. Ararlarsa bağlamasını söyledi.
Hırsızlık olayları dedi Höglund birdenbire. Hem çiçekçi dükkanındaki hem de Erikson'un evindeki olayları. Bunlar çizdiğimiz resme nasıl uyuyor?
Bilmiyorum diye karşılık verdi. Ya da yerdeki kan izleri. Bir ara bununla ilgili bir açıklamam olduğunu sanıyordu ama artık olmadığını görüyorum.
Bu konuyu çok düşündüm dedi Höglund.
Wallander onun heyecanlandığını fark etti. Konuşmasını sürdürmesi için başını salladı.
Olanlardan ne çıkarabileceğimi konuşup durduk diye söze başladı Höglund. Holger Eriksson hiçbir şeyin çalınmadığı bir hırsızlık olayını polise haber verdi. Bunu neden yaptı?
Ben de bunu çok düşündüm dedi Wallander. Birinin evine girmiş olmasına çok kızmış olabilir.
Öyleyse bu örneğe uyuyor.
Wallander onun ne söylediğini anlayamamıştı.
Evine sadece onu kızdırmak için girildiği de söz konusu olabilir.
İlk uyarı niteliğinde mi diye sordu Wallander. Bunu mu demek istiyorsun?
Evet.
Peki ya çiçekçi dükkanı?
Runfeld evinden çıkar ya da çıkarılır. Sabahın erken bir saatidir. Taksi beklemek için yolun kenarına gider. Orada arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Peki ya çiçekçi dükkanına gitmişse? Dükkan evine çok yakın. Valizini ön kapıya bırakabilir ya da yanına alabilir. Valiz ağır değildi ki.
Dükkana neden gitmiş olabilir?
Bilmiyorum, belki bir şey unutmuştu.
Yani orada kendisine saldırıldığını mı söylemek istiyorsun?
Bunun harika bir fikir olmadığını ben de biliyorum ama evet, bunları düşünüyorum.
Diğerlerinden daha kötü düşünceler değil, dedi Wallander, genç kadına baktı. Yerdeki kan izlerinin Runfeld'in kanı olup olmadığı kontrol edildi mi?
Sanmıyorum, yapılmamışsa bu benim suçum.
Cinayet soruşturmalarında her hatadan birini sorumlu tutmaya kalkışacak olursak başka bir şeye zamanımız kalmaz, dedi Wallander. Kan izi örnekleri var mı?
İlgileneceğim, hemen şimdi.
Höglund yerinden kalkarak dışarı çıktı. Wallander kendini çok yorgun hissediyordu. Güzel bir konuşma yapmışlardı ama huzursuzluğu daha da artmıştı. Konunun can alıcı noktasından çok uzaktaydılar. Soruşturma hepsini bir yöne çekebilecek yer çekimi gücünden hala yoksundu. Holde yüksek sesle konuşan birini duydu. Bay bay aklına gelmişti. Ama tüm dikkatini yeniden soruşturmanın üstünde yoğunlaştırmaya çalıştı. Dışarı çıkarak kahve aldı. Yerel bir kuruluşun kendilerine Balta Dostları adını vermelerinin uygun olup olmadığına karar verip vermediğini sordu bir polis memuru. Wallander hayır dedi ve odasına geri döndü. Yağmur dinmişti. Bulutlar su kulesinin üstünde gökyüzünde kıpırdamadan duruyorlardı. Telefon çaldı. Arayan Martinson'du. Wallander arkadaşının ses tonundan önemli bir şeylerin gerçekleştiğine ilişkin bir ipucu duymaya çalıştı ama duyamadı.
Svetberg az önce üniversiteden geldi. Eugen Blomberg tahta oyma işleriyle de ilgileniyormuş. Üniversitenin gözde öğretmenlerinden biri olmadığı anlaşılıyor. Lund'daki çocuk kliniğine üyeymiş ama üstünde çalıştığı konu önemli değilmiş. En azından Svetberg bunları söyledi.
Devam et, dedi Wallander sabırsızlığını gizlemeye çalışmadan.
İnsanın olaylara nasıl bu denli ilgisiz olabileceğini anlamakta zorlanıyorum, dedi Martinson. Şu lanet olasıca sütünün dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyormuş. Hiçbir şeyle. Bir tek şeyin dışında.
Wallander bekledi.
Başka bir kadınla ilişkisi varmış. Bazı mektuplar buldum. Bu mektuplarda sürekli olarak K ve A harfleri karşıma çıktı. İşin daha da ilginç yanı kadının hamile olması.
Bunu nasıl öğrendin?
Mektuplardan. Son mektupların birinde kadın doğumun çok yaklaştığından söz ediyor.
Mektupta tarih var mı?
Yok ama kadın televizyonda gördüğü ve çok beğendiği bir filmden de söz etmiş mektubunda. Ve eğer yanlış anımsamıyorsam o film birkaç ay önce gösterildi. Tabii emin olmak için televizyon kanalıyla bağlantı da kurabiliriz.
Kadının adresi var mı?
Yok.
Lund'da oturup oturmadığına ilişkin bir şey var mı?
Hayır ama büyük olasılıkla Skyne'de oturuyor. Bu bölgeye yönelik birkaç ifade kullanmış.
Blomberg'in karısıyla bu konuyu konuştun mu?
Ben de seni bunun için aradım zaten. Sence bekleyeyim mi yoksa gidip hemen onunla konuşayım mı?
Konuş, dedi Wallander. Bekleyecek zamanımız yok. Ayrıca kadının bu ilişkiden haberi olduğunu hissediyorum. Bir an önce o kadının adını ve adresini öğrenmemiz gerek. Öğrenir öğrenmez de beni hemen ara.
Wallander daha sonra bir süre eli ahizenin üstünde öylece oturdu. Nefret duygusu tüm benliğini sarıyordu. Martinson'un az önce söyledikleri ona bir şeyi anımsatmıştı. Bunun Svedberg'le bir ilgisi vardı ama tam olarak ne olduğunu anımsamıyordu. Martinson'un telefonunu beklerken Hanson kapıdan başını içeri uzatarak akşamüstü Östersund'dan gelen soruşturma materyali üzerinde çalışmaya başlayacağını söyledi.
Evrak 11 kilo dedi.
Tarttın mı diye sordu Wallander şaşkınlıkla.
Ben tartmadım ama getiren kurye tartmış. Kaç para ödediğimizi merak ediyor musun?
Hayır. Hanson gitti. Wallander yatağının hemen ayak ucunda uyuyan siyah bir labradorun hayalini kurdu. Saat 19.40'tı. Martinson hala aramamıştı. Nyberg aramış ve o gece çalışamayacağını haber vermişti. Nyberg neden kendisini aramıştı? Evde olacağını söylemek için mi yoksa huzur içinde bir gece geçirmek istediğinden mi? Sonunda Martinson aradı.
Uyuyordu dedi, onu uyandırmak istemedim. Onun için bu denli geç aradım.
Wallander karşılık vermedi. Kendisi olsaydı Christina Blomberg'i uyandırmak için bir an bile düşünmezdi.
Ne dedi? Haklıymışsın, kocasının yaşamında başka kadınların olduğunu biliyor. Ama K ve A harfleri onda herhangi bir çağrışım yapmadı.
Kadının adresini biliyor mu?
Bilmediğini söyledi, ben de ona inandım.
Ama kocasının kasabadan çıkıp çıkmadığını mutlaka biliyordu.
Bunu da sordum, hayır dedi. Ayrıca kocasının arabası da yokmuş. Ehliyeti bile yokmuş adamın.
Bu da kadının yakınlarda bir yerde oturduğunu gösteriyor.
Ben de aynı şeyi düşünüyorum.
İsminin ve soyadının baş harfleri K ve A olan bir kadın. Onu mutlaka bulmalıyız. Şimdilik her şeyi bırak. Börç orada mı?
Bir süre önce karakola döndü.
Svedberg nerede?
Blomberg'i iyi tanıyan biriyle konuşmaya gitti.
İsim ve soyadı K ve A harfleriyle başlayan bir kadını aramaya başlamasını söyle ona.
Onu bulacağını sanmıyorum diye karşılık verdi Martinson. Cep telefonunu burada unuttu.
Wallander küfretti.
Blomberg'in karısı kocasının en iyi arkadaşının kim olduğunu bilmeli. Svedberg'e de bunları anlatmalısın. Elimden geleni yapacağım.
Wallander telefonu kapattı. Birden az önce anımsamaya çalıştığı şeyi anımsadı. Lund'daki karakolun telefon numarasını bularak Birch'i istedi. Galiba önemli bir şey yakaladık dedi Wallander.
Martinson Sirius Gatan'da bir zamanlar kendisiyle birlikte çalışan Ehren'le konuştu dedi Birch. Anladığım kadarıyla baş harfleri K ve A olması olası, kimliği meçhul bir kadını arıyormuşuz.
Olması olası değil, bunlar onun gerçekten de baş harfleri dedi Wallander.
Karin Anderson, Katrina Alström, adı her neyse, onu mutlaka bulmalıyız. Ayrıca çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey daha var. Kadının hamile olduğu mu?
Birch hızlı düşünüyordu.
Evet dedi Wallander, Lund'daki doğumhaneyle bağlantı kurmalı ve yakında doğum yapan ya da yapacak olan kadınları incelemeliyiz. Baş harfleri K ve A olanları elbette.
Bununla ben ilgilenirim dedi Birch. Bunlar duyarlı konular. Wallander telefonu kapattı, terlemeye başlamıştı. Bir şeyler hareket etmeye başlamıştı, koridora çıktı, kimseler yoktu. Telefonun sesiyle irkildi. Arayan Höglund'tu. Runfeld'in çiçekçi dükkanındaydı.
Burada kan izi yok dedi. Vanya Anderson yeri kendi silip temizlemiş. Kan izinin sinir bozucu olduğunu düşünmüş.
Bezi ne yapmış?
Atmış. Çöp uzun bir süre önce alınmış tabii ki.
Wallander küçük bir miktar kanın inceleme için yeterli olduğunu biliyordu.
Ayakkabıları dedi. Vanya Anderson temizlik yaptığı gün ayağında ne ayakkabılar varmış? Tabanına kan bulaşmış olabilir.
Bekle, hemen soracağım.
Wallander bekledi.
Tahta takunyalar varmış dedi Höglund ama onlar şimdi evindeymiş.
Git ve al onları. Sonra da buraya getir ve Nyberg'i evinden ara. Takunyaların tabanında kan izi olup olmadığını bize o söyleyebilir.
Bu konuşma sırasında Hamren kapının eşiğinde duruyordu. Wallander onu Yeast'a geldiğinden bu yana pek görememişti. Malmö'lü iki dedektifin hangi konu üzerinde çalıştıklarını merak ediyordu.
Erikson ve Runfeld'le ilgili evrak üstünde çalışıyordum. Şimdi de Martinson'un Lund'dan getireceği evrak çıktı. Şimdiye değin aralarında bir benzerlik yakalayamadım dedi. Yollarının kesiştiğini sanmıyorum.
Yine de her şeyi sonuna değin incelemek çok önemli dedi Wallander. Bir yerde bu araştırmalar mutlaka kesişecek, bundan eminim.
Peki ya Blomberg?
O da tablodaki yerini alacak. Bunun dışında bir şeyin olabileceğine inanmıyorum.
Polisin işi bu, olasılıkları değerlendirmek.
Haklısın. Hamri'nin elinde piposu vardı.
Pipo içeceğim, nikotin beynimi açıyor.
Hamren gitti, saat 20 olmuştu. Wallander Svedberg'in gelmesini bekledi. Kafeteryaya giderek kahveyle bisküvi aldı. Sonra da bir süre orada kalıp boş gözlerle televizyona baktı. Komoro adasından çekilmiş olağanüstü güzellikte görüntüler geldi ekrana. Bu adanın nerede olduğunu merak etti. Saat 20.45'te yeniden odasında oturuyordu. Birch aradı. Son birkaç ay içerisinde doğum yapmış ya da bir iki ay sonra doğum yapacak kadınların listesini incelemişlerdi. Ne var ki baş harfleri K ve A olan bir kadına rastlamamışlardı. Wallander telefonu kapattıktan sonra eve gitmeyi geçirdi aklından. Kendisine gereksinme duyarlarsa cep telefonundan arayabilirlerdi. Martinson'a ulaşmaya çalıştı ama başaramadı. Daha sonra Svedberg'i aradı. Bu arada saat 21.10 olmuştu.
Baş harfleri K ve A olan biri yok dedi ya da en azından Blomberg'in en iyi arkadaşı olduğunu söyleyen adamın bundan haberi yok.
Hiç olmazsa bunu öğrendik dedi Wallander düş kırıklığını gizlemeye gerek duymadan.
Ben eve gidiyorum dedi Svedberg.
Wallander tam ahizeyi yerine koymuştu ki telefon yeniden çaldı. Bu kez Birch arıyordu.
Ne yazık ki dedi baş harfleri K ve A olan biri yok.
Lanet olsun dedi Wallander. İkisi de bir an sessiz kaldı.
Başka bir yerde doğum yapmış olabilir dedi Birch. İlla ki Lund'da yapması gerekmiyor ki.
Haklısın dedi Wallander. Bununla yarın ilgileniriz. Telefonu kapattı. Artık bunun Svedberg'le ilgili olduğunu düşünüyordu. Masasının üstünde duran kağıt parçası oraya bir rastlantı sonucu gelmiş olmalıydı. Yistad Doğu Mahallesi'nde bir gece olan olağan dışı olaylar hakkında bir saldırı mı olmuştu, yoksa sahte bir hasta bakıcı mıydı söz konusu olan? Svedberg'i cep telefonundan aradı. "Neredesin?" diye sordu Wallander. "Daha Staffanstorp'a bile gelmedim." "Hemen karakola gel. Kontrol etmemiz gereken bir şey var."
"Peki," dedi Svedberg. "Geliyorum."
Svedberg'in gelmesi tam 45 dakika sürdü. Saat 22'yi vurmak üzereyken Svedberg Wallander'in odasının kapısında belirdi. Wallander o arada az önceki düşüncesinden kuşku duymaya başlamıştı bile. Tüm bunlar onun düş gücünün bir ürünü de olabilirdi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 319.